Ayrım 9.
Sayfa 95. Yine komsomolluk töreninde onun yaptığı konuşmayı hatırladım. Yurdumuzda çeşitli halklar yoktur. Tek Bulgar halkı vardır ve Bulgar halkının her ferdi el ele, beraberce çalışıp alın terlerini sosyalizm güneşi altında akıtarak, yüce güneşin daha fazla parlamasına hizmetkar olmaktadırlar. Bu yüce güneşten aldığımız güç ve hız sayesinde gerici İslam dininin uyuşturduğu örümcekli beyinleri teker teker yok edeceğiz. Bize mani olmalarına, önümüze çıkardıkları engellere imkan vermeyeceğiz. Bizi Osmanlı ve Alman esaretinden iki defa kurtarmış olan sevgili Rusya'nın izinde adım adım değil, koşarak gideceğiz. Kurtarıcımız olan güçlü Rusya'ya minnetimizi ancak böyle, sosyalizm güneşini daha çok parlatarak ifade etmiş olacağız. Biz ancak Rusya'dan, komsomol olarak görevlerimizin başında, neslimizin sosyalizme enerjik hizmeti, hiç tükenmeyen ve tükenmeyecek olan hizmeti gelmelidir. İçinde tek anlam tonu bulunmayan, tek düze gür sesi, alnına düşen bukleleri, başının sinirli hareketiyle geri iterken yumruğunu kürsüye indirmesi. Bugünün şerefli komsomolları olarak bizlere düşen görev, Burjuva Türkiye'sinin karanlık hayalini, gerici İslam dininin çağ dışı kurallarını halkın kafasından söküp çıkararak, yarının Bulgar emekçilerine Rusya'nın izinde, Marksizmin hizmetinde ilerici Bulgaristan'ı armağan etmektir. Alkışlar. Parti sekreterinin civarına yanaşmayı başarmış olan John Ahmet'in yüzü zevkten kızarmış, şişiniyor. Bir şeyler söylemek istediği belli. Dudaklarını kıpırdatıyor, konuşamıyor. Acaba, işte bu benim oğlumdur ey köylü. Silkeleyip alaya aldığınız adamın oğlu. Bakın da onu nasıl alkışlıyorsunuz demek mi istiyor? Fakat bu alkışların samimiyetine inanır mı John of yoldaş? Benim attığım nutukta da üç aşağı beş yukarı aynı cümleler vardı. Zaten bunlar kalıplaşmış, çoktan beyinlere kazınmış cümlelerdir. Tükürseniz ağzınızdan saçılırlar. Ancak ben hiç Türkiye'ye çatmam. İslam dinini ağza almam. Marksizme ve Rusya'ya olmadık övgüler sıralar, Bulgar halkı yerine Türk ve Bulgar halkı el ele derim. Bulgaryalılar yahut Bulgar halkları derim. Bunlar küçük fakat bence üzerlerinde önemli durulacak hususlardır. Mehmet Ali'ye de rica etmiş, bunlara dikkat etmesini söylemiştim. Olur anlamına başını sallamıştı. Gördüm ki hiç aldırmamış. Niçin aldırsın ki? O seçimini yapmış. Elbet seçimine göre konuşacak. Tamam seçmiştir yolunu. Ancak nedenli samimi? Bir zehirli soluk daha. Kendi konuşmamı nasıl bağlamıştım? Dikkatle ve özenle hatırladığım yazıda tek halkımız kelimesi şu son cümlede yer almıştı. Emeği ile sosyalizm güneşini parlatan halkımızı en güzel ve en manalı şekilde bilinçlendirmek biz komsomolların görevidir. Alkışlar. Stefan'ın hayran bakışları üzerimde. Demek halkımızdan yalnız Türk halkını kastettiğimi bilinçlendirmek derken onu Türk İslam şuuru ile şuurlandırmamız lazım geldiğini söylediğimi hiç anlamamış. Arkadaşlardan gayri anlayan oldu mu acaba? Mehmet Ali farkındaydı. Farkındaydı muhakkak ki bir ara kulağıma fısıldadı. Zora çaba harcıyorsun. Öyle zora ki komik oluyor. Seninki kolay öyle ya Mehmet Ali. Yabanın meydanında yabanın atına binmek istersin. Benimki hiç olmazsa kendi öz atım. Kerevetin üzerinde yatarken kımıldayamayacak kadar yorgun hissediyorum kendimi. Artık Mehmet Ali'yi düşünmek istemiyorum. Mümkün değil. Cismi cismime yapışmış. Beraber alıp veriyoruz alev solukları. Sesinin tonunu ve kelimelerini unutmaya çalışıyorum. Ellerim ellerinde. Susup ninemin dokuduğu kilimin desenlerine bakıyoruz. Şu siyah şekiller çiçek olmalı. Katıksız, saf, içten gelen bir ahenkle sarmaş dolaş olmuş yatay, dikey, içleri boş, dolu kutular, çizgiler. Çiçekler, yaprakları, dalları olmalı hep kara. Karanın tonları, zemin al, kan gibi. Kan üzerinde açan siyah çiçekler. Vah canım, şimdi anlıyorum manasını. Dedem bir kere bana, ninen de severdi çiçekleri, senin gibi onlara türlü mana, söz, tavır yakıştırırdı dememiş miydi? Biz Türk kadınları her türlü duygumuzu, hatta düşüncelerimizi önce içimizin derinliklerine salıyor, onları can suyumuza karışmış sabırla ince ince işleyip Allah vergisi nurumuzla aydınlattıktan sonra sessizce yumuşak yumuşak seriyoruz gözler önüne. Kadrimizin her zaman bilinme işi, çoğumuzun gölgeler içinde ömür tüketip karanlıkta göçüşü bu yüzden değil mi? Kadrimizi bilenler ise neyi, nanca anlayabiliyorlar. Kuş kanadının temasında öfkemizi, bir tılsımlı yedi veren gülünün kokusunda sevincimizi duyabiliyorlar mı? İsyan ise tevekkülde eriyip kızıl mordan pembe eflatuna dönmekte. Türk kadını budur Mehmet Ali, ben başkayım. Çünkü içime saldığım duygular gizli gizli büyürken daha bir can alıcı renklere bulanıyor. Kuş kanadı değil hançer. Gül kokusu yerine kan kokusu. Duygularımı dışa vurduğum zaman böyle olacak. Benim can suyuma sabır, tevekkül yerine intikam karışmış. Onun sesini duyuyorum. Türk olmanın tek faydasını söyleyebilseydim bana. Karar veriyorum. Ne kadar samimi diye sormaya lüzum yok. Hiçbir yolda samimi değil Mehmet Ali. Olamaz da. Kendi çıkarlarının peşinde gidecek o. Nasıl diye soramam. Pasi'nin bildirisini okumayı öğrendiği günden anlaşılır. Kitabı kazanmayı istiyorum demişti. Hiçbir şey hissetmeden, ağzından çıkanların manasını bile kavramadan, beni taklit ederek sabırla çalıştı. Kitabı kazandı. Şimdi faydayı istemekte. Yine hissetme ve anlamadan yoksun. 15 yaşında, yalnız faydanın şuuru içinde. Babası gibi, ah bu benzetmeyi yapmayı hiç istemem. John Ahmet için, harp zamanı çapulculukta fayda. Rus işgalinde, halk mahkemeleri üyeliğinde, partili olmakta. Acaba Mehmet Ali de ister miydi partili olmayı? Ben de olabilirim partili. Mesele gayede. Gaye, beynimde incecik damarların ısınıp çatladığını hissediyorum. Başım öyle ağrımakta. Soğuk suya tutmalıyım kafamı. Çaresi yok. Tas tas su iniyor. Yüzüm, boynum sırılsıklam. Kurulanmadan serin, ıslak odaya dönüyorum. Bir şurası benim. Benden işte. Havaya sinen kireç, lavanta çiçeği karışımı kokusundan, yerdeki kilimden, duvar kenarlarına sıralanan minderlerden, saman yastıklı kerevetten, beyaz dantelli patiska perdeye, yastık üstü örtülerine kadar bana ait. Dantelli beyaz patiskalar ninemin çeyizinden, solup sararmamaları için annem onları kireçten yaptığı bir sıvı ile incelip dağılmalarından korkarak yavaş yavaş çitileyip yıkıyor. Eskiye eskimeyi yakıştıramıyor. Dedemin el dokuması seccadesi, tesbihi, annemin beyaz tülbenti üst üste. İki tülbenti var, biri namazlar için, öbürü günlük, her an başında. Odanın içimi aydınlatan loşluğunda biliyorum ılık bir nefes gibi beni sarıp sarmalayan atalarımın ruhudur. Bu oda bizimdir. Şurada, dışarıda, köyde, tarlada, tekezesede, belediyede, insanların yüzünde kaldı mı bir başka ifademiz? İlle bu oda. Rahat nefes alışım içinde, oturup dinlenebildiğim. Bir mindere çöküyorum, gözlerim kapalı. Parti, devlet, tekezese, Bulgaristan'ın tümü eriyor. Şimdi de hakim olan bir beyaz tülbenttir. Ninemden, onun ninesinden, onun ninesinden kalma. Örtündükleri bu tülbent hep aynı duru beyazlıkta. Belli belirsiz lavanta çiçeği kokulu, kireç kokulu. Temizlik, ruhların aynasında ışımakta. Boyunlarını öyle kolay uzatıverişleri, razı gelmeleri her bir kahıra. Başkalarından boyunlarına dolanan ak tülbentler yüzünden mi? Uyku ile uyanıklık arası bir haldeyim. Göz kapaklarımın üstünde yumuşak serin tülbent. Ben seni hep muhafaza edeceğim. Fakat başıma sarmak yok, boynuma dolamak yok diye kararlar veriyorum. Bir salıncak olmuş sallar beni beyaz tülbent. Bir sağa bir sola dinleniyorum. Az sonra parçalanabilir her şey, dönecekler. Dedemin tesbih şıkırtısı bozmaz havayı. Anamın sahan, tencere şıkırtısı da. Onlar bu dekorun müziğidir. İlle babamın suratı. Kara sessizliğindeki gürültü pençe gibidir. Kavrar, parçalar. Belki dedem soracaktır. İşler nasıl Kemal? Kemal Efendi ağzını açmadan homurdanacaktır. Homurtuda cevapsız kalmaya mahkum sual. Nasıl olacaktı, nasıl olsun? 40 yılda bir dedem haber verir. Peynir gelmiş mağazaya, gidip sıra bekledim. Annemle ben soluk almadan bekleriz. Aldım derse sevinir, konuşuruz. Sıra bana gelmeden bitti derse sesimi duymaz. Memleketimizin peynirleri iyidir, boldur. Her yılın ürünü güzelce tenekelere doldurulup borcumuza bir karşılık olarak Rusya'ya gönderilir. Eğer orada tenekelerin iyi lehimlenmemesinden ötürü bazı peynir kalıplarında bozukluk görülürse Bulgaristan'a iade ederler. İller ve ilçelerden sonra nihayet köy mağazalarına kadar düşebilir bu yarı bozuk peynir. Onu alabilmek de para sıra derken velhasıl zor ulaşılır peynire. Benim köyümde kadınlar kendi ineklerinin ak sütünden teneke teneke küp küp mayalarlardı peyniri. Ev halkına, hısım akrabaya yeter, dula yetime ulaşırdı kalıp kalıp. Parti sekreterine, sırasıyla bütün parti teşkilatında görevli olanlara, milise, müfreze başkanı, komsomol sekreterine daha bilmem böyle birkaç kişiye özel olarak gelir gıda maddeleri. Onlar bu gibi ihtiyaçlarını mağazadan almak zorunda değillerdir. Fakat canları çekerse mağazayı tabii kuyruktaki ilk yeri kaparlar. Annemi duymadım. Babamın sesine uyandım. "Ne yatıyorsun kız?" diye kükremişti. Aslında soru sorması ilgiye işaret. Sadece kolumu bacağımı dürtükleyip kaldırabilir. Yahut hiç görmezden gelebilirdi. "Yorgunum da baba." Uyku sersemi daha toparlanmamış olduğumdan normal bir cevap vermiş oldum. "Kalk bakayım," dedi. "Ne olacakmış?" diye sertleniverdim. "Kalk dedim sana," bağırdı. Kuru gürültü Kemal Efendi. "Gayrı hiç aldırmıyorum sana." Arkamı duvara döndüm. İnadıma sesle esnedim. "Uyuyacağım," dedim. Beni korkutamamış olduğu için kendisindi, homurdandı. "Öğretmenin bir şey dedi de onu konuşacaktım. Canın isterse." "Ne söyledi?" "Doktor mu olmak istiyormuşsun ne be nokta nokta. Daha aklın başına gelmedi değil mi? Bilalov'tan yediğin tokat yetmedi. Canın çıkmadı çünkü. Çıkasıca canın." Doğrulup oturdum. "Ne söyledi öğretmen?" Bu sefer ilgimden memnun kaldı. Bağırmadı ama hançerini sapladı. "Doktorluk senin neyine be kız? Olaydın bir yiğit çocuk. Senin gibi ha? Benim gibi ya." Hançer ters yüz gidip babama saplandı. "Anca bir yol amelesi olurdum. Belki tarım işçisi. Fakat ben kızım ve doktor olacağım." "Olamayacaksın. Doktor olmak için her şeyi yapabilirim, anlıyor musun? Yol ameleliğine bile dururum. Göze aldım her bir şeyi. Parti mani olamaz bana. Sen mi duracaksın önüme? Ben ya, ben baban. Yediğin ekmeği ben getiriyorum. Amele ekmeği yiyorsun." "Babamsın da söylediğin gibi." "İyi, iyi, o amele baban sana okumak için para buluvermeyecek, sok aklına." Sesi gümbür gümbür. O sırada dedem girdi içeri. Tespihi yüzümüze karşı sallayıp, "Utanmazlık etmeyin," dedi. Belli annem karşılamış onu kapıda. "Yetiş babam, yine girecekler birbirlerine," demiş. Hazırlıklıydı dedem. Bana dönüp, "Yıkıl git, anana yardım et. Hastalıktan yeni kalktı. Yaptırıyorsun yemeği ona. Hiç utanman yok," dedi. Babamın yüzüne bakmadan yağ sabır çeken sesiyle, "İşler nasıl Kemal?" dedi. "Sen yüz verdin bu kıza. Sen tepemize çıkardın. Düşünmedin ki bu işler kadın işi değildir." Dedem ona cevap vermeden benim yüzüme baktı. Hemen toparlanıp çıktım odadan. Kapıyı da örtmedim ki seslerini duyabileyim. Konuşmadılar. Demek babası cevap vermedi. Oğlu da cesarete gelip ağzını açamadı. Böyle hallerde dedemin korkutucu cevabı susmasıdır zaten. Kaşları çatılır, tesbihini pek hızlı çeker. Annem tepsiye un çorbası dolu tencereyi, iki baş soğanı ve dört kaşığı koymuştu. Ekmeği parçalamaya çalışıyordu. Alıp elinden bıçakla dilim dilim kestim. "Zıt gitmesen olmaz mı?" diye sordu yavaşça. "Onunla böyle konuşmam hoşuna gitmiyor mu?" Çok şaşırdı. Ne cevap vereceğini bilemedi sanırım. Zaten iri olan gözlerini açıp büsbütün irileştirdi. Soluk yüzünde gözleri kocaman mavi kır mineleri gibi. Deminki çekişmeden ötürü keyifliyim. Teferruatlara dikkat ediyorum. Tülbenti sıyrılmış. Saç diplerindeki aklar belli. Alnında iki derin çizgi. Bu son hastalıktan sonra yanakları iyice çöktü. Elmacık kemikleri daha bir fırladı. Ağzı genişçe, dudakları kalın. Onun dudaklarının kırmızısını hiçbir şey solduramadı. Velhasıl çıkık elmacık kemikli, süzülmüş soluk yüzde, birbirine zıt iki renk, birbirine inat parlamakta, gözlerinin laciverte kaçan mavisiyle dudaklarının alı, Stefan'ın dediği gibi sahiden güzel bir kadın, teninin solukluğu ise bu iki rengi iyice belirtmek için mahsustan öyle bırakılmış gibi, yoksa dudaklara bu rengi veren Allah yanakları da boyayabilirdi. Acaba gerçekten benziyor muyum ona? Galiba ilk defa tiksinmeden, kızmadan düşünüyorum bu ihtimali. Annem ise toprak işinden iyice bozulup çirkinleşen ellerini göğsüne götürüyor. Korkuyorum diye fısıldıyor. Ama hoşuna gidiyor. Gitmeli anne. Çünkü sen ona hiç böyle bağıramadın. Yo yo. Abi niçin isteyeyim ona bağırmak? O benim kocamdır. Kocanı seviyor musun? Yüzünü dalga dalga allar basıyor. Gözlerini kaçırıp benden. Susak ağızlı, terbiyesiz kız diyor. Cevap vermedim. Sine altına sereceğimiz sofra bezini aldım bir elime. Öbür elime de ekmek tabağını. Odaya geçtim. Annem tepsiyi getirdi arkamdan. Yemekte dedem sordu. İlay, sanki bir kaynaşma var köyde. Ne ola? Nasıl bir kaynaşma dedi. Yok, öyle gözle görülür, elle tutulur şey değil aslında. Sezdim bir şeyler. Anlatması güç. Sen anlarsın. Belki, dedim. Mümkündür ha. Allah korusun, esirgesin. Annemin fısıltısını babamın sesi bastırdı. Sen anlarsın, anlar öyle mi? Neden anlayacakmış o? Neden baba? Bak İlay, karışırsan bu işlere ben kendi elimle çekerim seni ipe. Beni ipe çekmek pek mi hoşuna gider? Sen ne demek istedin Kemal? Şunu demek istedim ki baba, bu kızdan sonra gözün erkek görmedi. Kadın kısmıdır demeyip ona akıl fikir danışır oldun, akıl fikir verir oldun. Senin kızın oldu, senin çocuğun oldu. İyi, iyi ya, beni alakadar etmez. Anca bu kısa aklı ile bir şeyler karıştırır gibi, karıştıracak gibi. Anladın mı baba? Yapmalıdır, yapmalıdır oğul. Kızı yetiştiririm diye bana gönül koyarsın, biliyorum oğul. Erkek görmezmiş gözüm. Hani erkek, sen misin yoksa? Daha çocukken, bacaklarıma yapışırken ne anlattıysam, ne söylediysem dikine giden sen değil miydin? Somurtup ağlayan sen değil miydin? Delikanlılık çağında yüzüme haykırıp, kimi benden senin yaptıklarını bekleyecek, kimi benden senin yaptıklarının hesabını soracak? Yandım ben, yandım diyen. Zaten ondan sonra bırakmadım mı seni kendi halcağızına? Umudumu torunuma bağlamadın mı? Torun beklemedin mi? Şimdi hangi cehennemin yüzünü takıp bana hesap sormaya gelirsin? Dedem dalıp gitmişti. Babam söylendi. Tövbe tövbe. Yüreğinden gelip ağzından çıkamayan küfürler için olsa bu tövbeler. Çorba bulaşan bıyıklarını sofra bezine sildi. Geniş iri kemikli, kalın çizgili bir yüzü var Kemal Efendi'nin. Biraz önce anama yönelen dikkatimi şimdi babama çeviriyor, onu tetkik ediyorum. Gözleri büyük, sarı. Hiç anlam yok içlerinde. Boş boş bakıyor. Nerede annemin sabah mavisinden, gece laciverdine titreyip renk değiştirerek, duygularına ayan beyan eden gözleri, nerede babamın tütün sarısı boşlukları? Bıyıklarına özen gösteriyor olmalı. Uçları yukarı doğru kıvrık, sarı. Çenesi dedeminki gibi iri, sağlam kemikli. Tam ortasında bir çukur var. Saçları koyu kumraldı, bir aylığı döküldü. Şakaklarından tepesine doğru derisi yağlı yağlı parlıyor. Annemin solukluğuna karşı onun yüzünü hep al basmıştır. Sağlıklı da olsa, sağlıksız da, yanakları al elma gibi parlar, yanar. Burnu ise yüzünün ortasında orta boy bir kabak dolması gibi. Galiba en çirkin yeri burnu. Ucu da kabak dolmasının ağzını kapatan domates parçası gibi kırmızı. Anne dedim, bir gün dolma yapsana, etsiz olsun. Ne var? Yaparız dedi annem. Bağda yaprakların kabalarını ayırıyoruz. Köyde satacak olurlarsa onları yaparız elbet. Bir lavan var dedi dedem. Eti kolluyorum. 250 gram da kıyma alırız. Ağzım sulandı. Bir zaman var ki dedem şuna buna yardıma gidiyor. Demek para biriktirmek içinmiş. Bulgarlar aynı işte, aynı süre zarfında bizimle beraber çalışsalar da bizden fazla para aldıkları için bazı özel işlerine yardımcı tutarlar. Ev onarmak, kümes yaptırmak gibi. Dedem inşaatlarda çalışmış bir zamanlar. İyi bir duvarcı ustasıymış. Pek hoştur be uşağım duvar örmek. emeğe sabrı katık etmektir. Bir bir tuğlaları kerpiçle tuttura tuttura, işin başında iğneyle kuyu kazacaksın sanırsın. Olmayacak, bitmeyecek sanırsın. Ama tek tek ilay ve dahi dikkatli ilerledin mi bir gün, bir bakarsın ki koca duvar çıkmış karşına, sapasağlam. Sen yapmışsındır onu, hevesin gelir. Şöyle ellerini beline koyup geçersin karşısına. Oh, sabrın sonu selamet. Ama çalışırken sabır, oturup beklerken değil ha. Bırakın dolmayı, eti, levayı, bilmem neyi, dedi babam. Öğretmeni gördüm, senin kız pek akıllı, dedi. İyi nutuk atıyormuş. Komsomolluk toplantısında ben ne dediğini hiç anlamamıştım ya. Karı anlamış güya, güzel şeyler söylemiş. Partiye bağlılığını anlatmış. Doktor olmaya gönül koyuyor ama sen onu öğretmenliğe razı et, dedi. Baş üstüne, dedim karıya. İçimden dedim ki eğer ben kızı tanıyorsam ve o da komünistliğe, partiye bilmem bu kadar bulaşıyorsa vardır içinde bir B nokta noktaluk. Yüzüne güle güle boğar insanı bu kız, bilirim. Bu yüzden seni uyardım baba. Çünkü daha geçenlerde Razgrad'ın köylüğünden 50 adam yakalamışlar. Ne, ne olmuş? Birden çok bağırıverdim. Gördün mü baba, işittin mi kızın bağırmasını? Lafı dolaştırma Kemal, ne olmuş Razgrad'ın köylüğünde, anlat bakayım. Artık üç çift göz dikkatle onu izlemekte. Ağzından çıkacak kelimeyi beklemekte. Kemal Efendi şişiniyor. Ehemmiyet vermez görünüp ağır ağır anlatıyor. Ne bileyim acanım, gizli teşkilat kurmuşlar. Güya Bulgar'ın bize ettiğini, Birleşmiş Milletler varmış Amerika'da, ona şikayet edeceklermiş. Hem gizli gizli kağıtlar yazıp basıp köylere dağıtıyorlarmış. Türk konsolosluğuna da gidip gelmeleri olmuş. Karışık işler döndürmüşler anlayacağınız. Neyse, yakalanmışlar. Bir ikisi dayaktan daha karakolda ölmüş. Dayanıksız adamsın, ne kalkarsın bu işlere, değil mi? Neyse, geri kalanını da kırık çıkık hapishanelere göndermişler. Mahkeme kurulacakmış tabii. Asarlar tümünü. Senin kızan da işte. Lokma boğazıma takılı kalmıştı. Kafamda işitilmedik gürültü. Sanki arılar, çekirgeler, hamam böcekleri birbirine karışmış. Hepsi birden vızırdamakta. Rıza ağabey de yakalandı mı yoksa? İşimiz yarım kalacak. Bu belli. Bari Rıza ağabey. Hani lider? İş ertelenmedi, bitti. Tüh. Sen ne diyorsun bu işe İlay? Dedemin yumuşak sesini uzak uzak duydum. Cevap verecek takatım yoktu. Ne türlü baktım yüzüne ki babam patladı yine. Görüyor musun bakışını? Söyledim vardır bu kızda bir B nokta noktaluk, dedim. Nutku tutuldu bak. Ağzını açıp konuşabilmez. Öğretmeni de doktorluk zordur. Ne kadar iyi komsomol olursa olsun diyordu. Yüzüme karşı gülüyordu karı. İyi komsomol ha? Kızın gittiğine yanmam. Dirisinden ne hayır gördük ki ölüsüne ağlayacağım. Yalnız babası falan diye. Sus be adam sus. Yandık yanmışız. Ciğerinin köşesinden gelip ince bir kan gibi sızdı ağzından bu sözler. Gözleri buğulanmıştı. Belki vardı aralarında bir çaşıt, dedi neden sonra. Ahmet Hüseyinov çıkarmış meseleyi meydana. Köpek. Köpektir möpektir. Yakalıyor adamları, tutuyor isyancıların tümünü. Senin baban da isyancıydı. Kurtarmışsın kelleyi bak, hala yaşıyorsun. Dedemin yediği bir lokma ekmekte mi gözü?